Ayrım 18.
Onun genç gelini karıştı söze. Hadi yat kardeşim, ihtiyar falcı kadını çağıracağım sana. Hiçbir kötü ruh duramaz ona karşı. Kurşun döker sana. İhtiyar kazak yüzbaşısının oğlu elini kılıcına atıp, hiç korkma dedi, kimse kötülük edemez sana. Katerina bulanık bakışlı gözlerle onlara bakıyor, söyleyecek söz bulamıyordu. Kendi felaketimi kendim hazırladım, ben saldım onu. Sonunda söyleyebilmişti bunu. Huzur yok ondan bana. İşte 10 gündür buradayım, Kiev'de sizin yanınızdayım. Ama içimdeki acı bir damlacık olsun azalmadı. Babasının öcünü alsın diye sessiz sedasız büyütmeyi düşünüyordum oğlumu. Ah korkunç, çok korkunç bir biçimde girdi düşüme. Böyle düşleri görmekten korusun sizi Tanrı. Kalbim hala çarpıyor. Katerina diye bağırıyordu. Benimle evlenmezsen oğlunu keseceğim. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı Katerina. Oğlunun beşiğine koştu. Çocuk korkup kollarını uzattı ona. Ağlamaya başladı. Katerina'nın anlattıklarını dinledikçe öfkesinden kuduruyordu yüzbaşının oğlu. İhtiyar kazak yüzbaşısının öfkesi de oğlununkinden aşağı değildi. Hele bir denesin buraya gelmeyi o lanetlenmiş dinsiz diye bağırdı. İhtiyar bir kazağın bileği nasıl kuvvetliymiş görür. Tanrı şahidimdir. Keskin bakışını yukarı kaldırdı. Kardeşim Danilo'nun yardımına nasıl koştuğumu gördü. Yazımız böyleymiş. Soğuk yatağında bulduk onu. Çok, pek çok kazak eri yatmıştır o soğuk yatakta. Ama onun ruhu için yaptıklarımız yeterince parlak değil miydi? Canlı tek leh bıraktık mı? Senin için rahat olsun yavrum. Ben ya da oğlum sağ oldukça kılına dokunamaz senin. Sözünü bitirdikten sonra beşiğin yanına gitti ihtiyar yüzbaşı. Bebek onun ince deriden kesilmiş bir sarımın ucunda sarkan gümüş çerçeveli kırmızı piposuyla güzel çakmağını, tütün kesesini görünce küçücük ellerini uzattı, gülmeye başladı. İhtiyar yüzbaşı piposunu çıkardı, bebeğe verdi. Tıpkı babası olacak dedi. Daha beşikte belli etti kendini. Baksanıza pipo içmek istiyor. Sessizce göğüs geçirdi Katerina. Beşiği sallamaya başladı. Geceyi bir arada geçirmeye karar vermişlerdi. Çok geçmeden hepsi uykuya daldı. Katerina da uyumuştu. Dışarısı da evin içi de sessizdi. Yalnızca nöbetçi kazaklar uyumuyorlardı. Katerina bir çığlık atarak uyandı birden. Ötekiler de uyandılar. Öldürdü onu, kesti diye çığlıklar atarak beşiğe koştu Katerina. Herkes beşiğe koştu. Dehşet içinde donup kalmışlardı. Ölmüştü bebek. Hiçbirinin ağzını bıçak açmıyordu. Böylesine görülmemiş bir canavarlık karşısında ne diyeceklerini, ne düşüneceklerini bilemiyorlardı. 12. Ukrayna elinin ötesinde, Lehistan'ı geçtikten, kalabalık Lemberg kentinde geride bıraktıktan sonra, tepeleri bulutların üstünde sıra sıra dağlar vardır. Bu sıra dağlar birbirine taştan bir zincir gibi eklenerek toprağı sağa sola atmış, sonra da onu gürültülü, azgın sular alıp götürmesin diye üzerine kalın bir taş tabakasıyla örtmüştür. Bu taş zincir Ulah ile Transilvanya bölgesine kadar uzanır. Sonra Galiçya ile Macar halkları arasında aşılmaz bir duvar gibi yükselir. Bizim ellerde yoktur böyle dağlar. Göz görmez dumanlı tepelerine insan ayağı değmemiştir oralara. Görünümleri çok güzeldir. Azgın deniz fırtınalı bir havada geniş kıyılarını aşmış, yüksekli alçaklı dalgalarını uzaklara yollamış, bu dalgalar havada donup kalmışlardır sanki. Ya da ağır bulutlar gökyüzünden kopmuş, toprağın üzerine yığılmış gibidir. Gri bir renkleri vardır. Ak tepeleri parlar güneş vurdukça. Karpat dağlarına varana kadar Rus dili konuşulur. Bu dağların ardında da kimi yerlerde duyar gibi olursunuz ana dilimizi. Ama oraların dili de dini de benzemez bizimkine. Kalabalık Macar milletidir oralarda yaşayan. Ata binmekte de, dövüşmekte de, içmekte de kazaklardan geri kalmazlar. Atlarının koşumu için, güzel kaftanları için parayı hiç esirgemezler. Dağların aralarında geniş, büyük göller vardır. Cam gibi kıpırtısızdırlar bu göller. Ayna gibi yansıtırlar dağların çıplak tepelerini, yeşil eteklerini. Peki ama yıldızlar parlasın parlamasın, her gece dev bir kara yağız at üzerinde kimdir bu dağlarda dolaşan? Kimdir bu dev yapılı Bahadır, atıyla dağdan dağa atlayan, göllerin üzerinden, durgun sularda dev atıyla yansıyarak, aşan, uzun gölgesi korkunç bir biçimde düşen yamaçlara, çelik zırhı ışıl ışıl parlayan, omuzunda mızrağı, eğerine çarpan kılıcı şakırdayan, zırhının başlığını kaldırmış, bıyığı simsiyah, gözleri kapalı, kirpikleri inik uyuyan, uyurken atının dizginlerini tutan, terkisinde de bir çocuk olan, arkadan Bahadır'ın beline sarılmıştı çocuk. O da uyuyordu. Kimdi bu Bahadır? Niçin nereye gidiyordu? Kimse bilmiyordu. Dolaşıp duruyordu dağlarda. Gün ışıyıp güneş doğduğunda kayboluyordu. Yalnızca kimi zaman köylülerin gökyüzünde tek bulut yokken uzun bir gölge gördükleri oluyordu dağlarda. Ortalık kararır kararmaz gene çıkıyordu ortaya atlı. Göllerin üzerine düşüyordu yansısı, titreşerek koşuyordu arkası sıra gölgesi. Böylece çok dağlar aşıp Kirivan'a vardı atlı. Karpatlar'da bu dağdan yükseği yoktur. Ötekilerin üzerinde bir kral gibi yükselir. Kirivan'ın tepesinde durdu at. Bahadır daha derin bir uykuya daldı orada. Bulutlar çöktüler üzerine, örttüler onu. 13. Şşşt, yavaş ol kadın, gürültü etme, çocuğum uyuyor. Ağladı, ağladı, sonunda uyudu oğlum. Ormana gidiyorum ben kadın. Ne diye öyle bakıyorsun yüzüme? Korkuyorum senden. Gözlerinden demir kıskaçlar uzanıyor. Öf, ne uzun kıskaçlar onlar öyle. Ateş gibi kıpkırmızı gözlerin. Besbelli cadısın sen. Cadıysan defol buradan. Oğlumu çalacaksın değil mi? Şu yüzbaşı da ne akılsız bir adam. Kiev'de kalmak hoşuma gidiyor sanıyor. Evet, kocam da oğlum da burada. Peki evimize kim bakacak? Çıt çıkarmadan kaçtım. Genç olmak istiyorsun sen değil mi? Kadın, hiç de zor değil bu. Dans et yeter, bak benim gibi. Böyle anlamsız şeyler söyleye söyleye yürüyordu Katerina. Sonra deli gibi bakındı çevresine, ellerini beline koyup oynamaya başladı. Çığlıklar atarak ayaklarını yere vuruyordu. Gümüş topukları düzensiz, ölçüsüz sesler çıkarıyorlardı. Dağınık, siyah saçları beyaz boynuna dolanıyordu. Hiç durmuyor, kollarını sallayarak, başını eğerek uçuyormuş gibi yapıyordu. Sonunda gücü tükendi sanki. Ya yere yuvarlanacak ya da bu dünyadan uçup gidecekti. İhtiyar hizmetçi kadın üzgündü. Yüzündeki derin kırışıklıklar gözyaşı doluydu. Hanımlarını böyle gören sadık kazakların içi kan ağlıyordu. Artık iyice güçten düşmüştü Katerina. Olduğu yerde ayaklarını tembel tembel yere vuruyor, kumru oynadığını sanıyordu. Sonunda durdu. ''Ama benim gerdanlığım var kazaklar'' dedi. ''Sizin yok.'' Birden bağırmaya başladı. ''Kocam nerede?'' Belinden Türk hançerini çekti. ''Oh, bu görmez onun işini.'' Gözyaşları sel gibi akıyordu. ''Derindedir babamın yüreği. Ulaşmaz ona kadar bu bıçak. Yüreği dökme demirdendir. Bir cadı demiri cehennem ateşinde eritip dökmüş ona yüreğini. Niçin gelmiyor babam? Onu hançerlemenin zamanı geldi. Bilmiyor mu bunu? Besbelli ben onun yanına varayım istiyor.'' Tuhaf tuhaf gülmeye başladı Katerina. Ne gülünç şeydi o öyle. Canlı canlı gömdüler kocamı. Öyle gülesim geldi ki. Dinleyin beni, dinleyin. Konuşmayı kesip şarkı söylemeye başladı. Kanlı bir araba gidiyor. Bir kazak yatıyor içinde. Vurulmuş, kesilmiş. Bir mızrak var sağ elinde. Kan damlıyor mızraktan. Nehir kıpkırmızı kandan. Bir ak ağaç nehrin kıyısında. Ak ağaçta bir karga gaklıyor. Anası ağlıyor kazak için. ''Ağlama ana, ağlama. Oğlun senin evlendi. Güzel karısını alıp, düzlükte penceresiz, kapısız, toprak altındaki evine girdi. İşte bu şarkı da burada bitti. Balık yengeçle dansa kalktı. Beni sevmeyen erkeğin, dilerim anası ağlar sıtmadan.'' Birdenbire karıştırıyordu şarkıları. İki gündür kendi evindeydi. Kiev'den söz etmek istemiyor, dua etmiyor, insanlardan kaçıyordu. Sabahtan gece geç saatlere kadar dolaşıp duruyordu ormanda. Sivri dallar beyaz yüzünü, omuzlarını çiziyor, dağınık saçlarını rüzgar savuruyor, kuru yapraklar ayaklarının altında hışırdıyordu. Katerina hiçbir şeyle ilgilenmiyor, yürüyordu. Akşamın kızıllığı kaybolup da gökyüzünde yıldızlar gözüktüğünde, ay kendini gösterdiğinde korkunçtur orman. Vaftiz edilmemiş çocuklar ağaçlara tırmanır, dallara tutunurlar. Hüngür hüngür ağlarlar, kahkahalarla gülerler, patikalarda, geniş ısırganlıklarda grup grup koşar dururlar. Ruhlarını şeytana teslim etmiş kızlar dizi dizi çıkarlar dinyeperin dalgaları arasından. Yeşil başlarından omuzlarına dökülür saçları, uzun saçlarından çağıldayarak akar su. Akan suların arasından üzerlerinde camdan giysiler varmış gibi görünürler. Pek güzel bir gülümseme olur dudaklarında. Yanakları ateş ateş yanar, gözleri insanı çeker. Bakışlarında ateşli bir sevgi vardır, öperler. Kaç ey vaftiz edilmiş Hristiyan. Buzdandır o kızların dudakları. Yatakları soğuk sudur. Kandırıp suya çekecekler seni. Hiçbirine bakmıyordu Katerina. Korkmuyordu deniz kızlarından çılgın. Elinde hançer, koşuyordu karanlık ormanda. Babasını arıyordu. Bir sabah erken kırmızı kaftanlı, boylu boslu bir konuk geldi onlara. Danilo'yu sordu. Olanları öğrenince üzüntüsünden ağladı. Yenine sildi gözyaşlarını. Burul başla silah arkadaşı olduklarını söyledi. Kırımlılarla, Türklerle savaşlarda omuz omuza dövüşmüşler. Danilo'yu böyle bir sonun beklediğini aklının ucundan geçirmezmiş. Daha birçok şeyler anlattı konuk. Katerina'yı görmek istedi. Konuğun anlattıklarını başlangıçta dinlemiyordu Katerina. Sonra aklı başına gelmiş gibi dinlemeye başladı. Danilo ile iki kardeş gibi olduklarını söylüyordu konuk. Bir keresinde su bendinin içine gizlenmişler Kırımlılardan. Katerina dinliyor, gözlerini konuğun yüzünden ayırmıyordu. Kazaklar hanımlarına bakıp bakıp şöyle düşünüyorlardı. Düzelecek hanımımız, bu konuk iyi edecek onu. Aklı başında dinliyor. Bu arada konuk anlatıyordu. Dostça bir sohbetimizde Danilo bana, bak kardeşim Koporyan demişti. Günün birinde ben ölürsem karımı yanına al. Senin karın olsun. Katerina'nın korkunç bakışı sanki saplandı konuğun gözlerinin içine. Ah diye haykırdı. Sensin babam. Bıçakla saldırdı konuğun üzerine. Katerina'nın elinden bıçağı almak için uzun süre uğraştı adam. Sonunda aldı bıçağı, kaldırdı ve korkunç bir şey oldu o anda. Bir baba aklını yitirmiş kızını öldürdü. Şaşkına dönen kazaklar adamın üzerine saldırdılar. Ama büyücü bu arada atına atlamış, gözden kaybolmuştu. 14. Görülmedik, duyulmadık bir mucize gerçekleşiyordu Kiev yakınlarında bir yerde. Beyler, komutanlar hep toplanmış, mucizeyi izliyorlardı. Dünyanın dört bir yanı gözükmeye başlamıştı buradan. Uzakta liman kenti görünüyor, onun ötesinde Karadeniz masmavi uzanıyordu. Yaşlılar denizden dağ gibi yükselen Kırım'ı da, bataklık Sivaş'ı da tanımışlardı. Sol yanda Galiçya görünüyordu. Gençler çok uzaklarda gökyüzünde beliren, daha çok bulutları andıran gri, beyaz tepeleri göstererek soruyorlardı yaşlılara. Bunlar nedir? Karpat dağları diye karşılık veriyorlardı yaşlılar. Bu dağların öylesine yüksek olanları vardır ki kar eksik olmaz tepelerinden, bulutlar çöker başlarına, orada geceler. O sırada bir mucize daha oldu. En yüksek dağın üzerine çökmüş bulutlar dağıldı. Tepesinde gözleri kapalı bir atın üzerinde zırhlara bürünmüş bir adam belirdi. Çok yakındaymış gibi açık seçik görünüyordu her şey. Olanları korkuyla izleyenlerin arasından biri atına atladı ansızın, onu kovalayan var mı diye korkuyla arkasına bakınarak dört nala kaldırdı atını. Büyücüydü bu. Neden korkmuştu öyle? Atının üzerinde tepede duran şövalyeyi görünce onun, büyü yaparken çağrılmadan gelen ruhun bedeni olduğunu hemen anlamıştı. Onu görünce niçin öylesine büyük bir dehşete kapılmıştı, aklı almıyordu bir türlü. Korku içinde çevresine bakınarak hava kararıncaya, gökyüzünde yıldızlar gözükünceye kadar dört nala sürdü atını. Sonra eve gitmek için çevirdi atının başını. Belki de kötü ruha bu mucizenin ne anlama geldiğini soracaktı. Yolunun üzerindeki küçük bir çayı geçerken dört nala giden atı durdu birden. Başını döndürüp tuhaf bir biçimde gülümsedi büyücüye. Karanlıkta korkunç, iki sıra parlamıştı beyaz dişleri. Dimdik olmuştu büyücünün saçları. Dehşet içinde bağırmaya, ağlamaya başladı. Deli gibi sürdü atını, Kiev'e gidiyordu. Her yandan her şey üzerine atılıyor, onu yakalamaya çalışıyor gibi geliyordu ona. Ağaçlar kapkaranlık bir orman oluşturarak kuşatıyorlardı onu. Canlı yaratıklarmış gibi simsiyah başlarını eğiyor, uzun dallarını uzatıyor, onu boğmaya çalışıyorlardı. Yıldızlar ön sıra koşuyorlar, herkese gösteriyorlardı günahkarı. Yol izliyordu onu, peşinden ayrılmıyordu. Umutsuzluk içinde Kiev'e, kutsal yerlere gidiyordu büyücü. 15. İnzivaya çekilmiş rahip mağarasında bir başına oturuyor, gözlerini kutsal kitaptan ayırmadan okuyordu. Bu mağaraya kapanalı yıllar olmuştu. Kendine tahtadan bir tabut bile yapmış, geceleri yatak yerine bu tabutta yatıyordu. Kutsal ihtiyar kapadı kitabını sonunda, dua etmeye başladı. ansızın tuhaf, korkunç görünüşlü biri daldı içeri. Adamın korkunç yüzünü görünce şaşırdı kutsal rahip, geri çekildi. Adam zangır zangır titriyordu. Yabani bakışlarını dolaştırıyordu mağaranın içinde. Korkunç bir ışık ürkek dökülüyordu gözlerinden. İğrenç yüzü insanın içini ürpertiyordu. Umutsuzluk içinde bağırdı. ''Dua et peder, dua et, mahvolmuş bir ruh için dua et.'' Yere kapandı adam. Kutsal peder haç çıkarıp kitabı eline aldı, açmasıyla dehşet içinde geri çekilmesi bir oldu. Kitap elinden düşmüştü. ''Ey duyulmamış, görünmemiş günahkar'' dedi. ''Bağışlanmak yoktur senin için. Git buradan. Dua edemem senin için.'' Delirmiş gibi bağırdı günahkar. ''Edemez misin? Bak, kutsal harfler kanlandılar kitapta. Yeryüzünde senin gibi bir günahkar daha görünmemiştir. Alay ediyorsun benimle peder. Git buradan, lanetlenmiş günahkar. Alay falan ettiğim yok seninle. Dehşet içindeyim. Uğursuzluk getirir insana senin yanında bulunmak. Hayır, hayır, gülüyorsun işte. Görüyorum, ağzın açık. İki sıra parlıyor dişlerin.'' Büyük günahkar çıldırmış gibi saldırdı ihtiyarın üzerine. Öldürdü kutsal rahibi. Bir şey derinden inlemeye başladı. İnilti tarlaların, ormanların üzerinden geçti. Ormanın ötesinde uzun tırnaklı, bir deri bir kemik, sıska eller yükseldi topraktan. Titrediler bu eller, sonra gözden kayboldular. Günahkar artık ne korkuyordu, ne de başka bir şey hissediyordu. Gözleri bulanık görüyorlardı. Çok içmiş gibi bir uğultu vardı kulaklarında, başının içinde. Gördüğü her şeyin üzerinde bir örümcek ağı örülüydü sanki. Atına atladı, doğru Kanev'e sürdü. Çerkasi'den geçip Kırım'a, Tatarların yanına gitmek niyetindeydi. Oraya niçin gitmek istediğini kendi de bilmiyordu. Bir gün gitti, iki gün gitti. Kanev hala yoktu görünürlerde. Yol o yoldu, görünmesi gerekirdi artık Kanev'in. Ama görünmüyordu işte. Uzakta kilise kubbeleri gördü sonunda. Ama Kanev değildi burası. Şumsk'tu. Gitmek istediğinin tam tersi yöne gittiğini anlayınca şaşırdı büyücü. Atını çevirdi, Kiev'e doğru sürdü. İki gün yol aldıktan sonra göründü kent. Gel gelelim Kiev değildi burası. Galiç kentiydi. Kiev'e Şumsk'tan uzaktı burası. Macar eline de yakındı. Ne yapacağını bilemeden gene geri çevirdi atını büyücü. Ama atının istediğinin tam tersi yöne gittiğini hissediyordu. O anda büyücünün ruhunda olup biteni hiç kimse anlatacak güçte değildir dünyada. Ruhunun içine kendi bakabilip de orada olanları görebilseydi, geceleri uyuyamaz, bir daha gülemezdi ömründe. Öfke değildi bu, amansız bir can sıkıntısı da değildi. Orada olanı anlatacak söz yoktur. Bir şey yakıyordu, kavuruyordu büyücünün içini. Atının ayakları altında bütün dünyayı ezmek istiyordu. Kiev'den Galiçya'ya kadar bütün toprakları insanlarıyla, her şeyiyle birlikte Karadeniz'in dibine yollamak istiyordu. Ama öfkesinden değildi bunu istemesi. Hayır, neden istediğini kendi de bilmiyordu. Karşısında Karpat dağlarını görünce korkuyla sarsıldı. Başı bulutlarla kaplı yüksek kirivan önündeydi. Atı durmuyor, dört nala gidiyordu. Bulutlar dağıldı birden. Dev Bahadır'ı gördü karşısında büyücü. Atını durdurmaya çalışıyor, yulara olanca gücüyle asılıyordu. At kafasını kaldırdı, insana dehşet veren bir biçimde kişnedi. Dört nala kalktı gene. Bahadır'ın yanına gidiyordu. Büyücü içinin buz gibi olduğunu hissetti. Taş gibi duran Bahadır'ın kıpırdadığını, birden gözlerini açtığını fark etmişti. Ona doğru dört nala gelen büyücüyü görmüş gülümsemişti. Sonra korkunç kahkahası gök gürültüsü gibi çatırdayarak yankılandı dağlarda. Büyücünün ruhuna kadar uzandı bu kahkaha, oradaki her şeyi sarstı. İçine güçlü kuvvetli biri girmiş, orada dolaşıyor, yüreğine, damarlarına çekiçlerle vuruyor gibi geliyordu büyücüye. Bu kahkaha öylesine dehşet vermişti ona. Bahadır korkunç eliyle yakaladı büyücüyü, havaya kaldırdı. Bir anda ölmüştü büyücü. Öldükten sonra açtı gözlerini. Ama ölüydü artık. Bir ölü gibi bakıyordu. Hiçbir canlı ya da ölüp dirilmiş insan bakamaz öyle korkunç. Ölü bakışlarını çevresinde dolaştırıyor. Kiev'den, Galiçya'dan, Karpatlardan gelmiş, yüzleri tıpatıp onunkine benzeyen, ayağa dikilmiş ölüler görüyordu. Yüzleri soluk mu soluk, boyları birbirininkinden uzun, bedenleri birbirininkinden sıskaydı. Korkunç avını havaya kaldırmış, öyle tutan Bahadır'ın çevresine aldılar ölüler. Bahadır bir kahkaha daha attı. Sonra uçuruma fırlattı avını. Ölüler hep birlikte büyücünün cesedinin peşinden uçuruma atladılar. Yakaladılar onu, dişlerini daldırdılar etlerine. Aralarında en uzunu, en korkuncu toprağın içinden yükselmek istiyordu. Ama çıkamıyordu bir türlü. Gücü yoktu bunu yapmaya. Öylesine büyümüştü toprağın içinde. Hem toprağın içinden çıkacak olsa Karpatları da, Transilvanya bölgesini de, Türk elini de alt üst ederdi. Şöyle hafifçe kımıldamıştı olduğu yerde de bütün dünyada deprem olmuştu bu yüzden. Sayısız ev yıkılmıştı köylerde. Yıkıntılar arasında sürüyle insan can vermişti. Karpatlarda sık sık bin değirmenin çarkının suya çarpmasını andıran bir ıslık duyulur. Bu ıslık dibini daha hiçbir insanın görmediği o uçurumun derinliklerinde ölülerin büyücünün cesedini kemirmelerinden çıkan sestir. Çok olmuştur dünyanın bir uçtan bir uca sarsıldığı. Bilge kişilerin anlattıklarına göre bunun nedeni bir ülkede denize yakın bir yerde bir dağ varmış. Bu dağdan alevler fışkırırmış, ateşten nehirler akarmış, o imiş. Ne var ki Macaristan'da Galiçya elinde yaşayan ihtiyarlar bunun daha doğrusunu bilirler ve de şöyle anlatırlar. Toprağın içinde büyümüş, o çok büyümüş bir ölü ayağa kalkmak istermiş de bu yüzden sarsılırmış toprak. 16. Gluhova kentinde gözleri görmez bir çalgıcının çevresinde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Ama ihtiyarın bandurasını dinliyorlardı bir saattir. Böylesine güzel söyleyen aşık dinlememişlerdi şimdiye dek. Şarkıları da çok güzeldi. Öncü, ünlü Kazak komutanları Sagay Daçnı ile Hemelnitski üzerine yapılmış deyişlerden başladı. Başkaymış o günler. Kazakların şanı şerefi her yerde bilinirmiş. Atlarıyla ezip geçerlermiş düşmanlarını. Kimse alay etmeyi göze alamazmış onlarla. Neşeli şarkılar da söylüyordu ihtiyar. Görüyormuş gibi gözlerini çevresinde oturanların üzerine dikiyordu. Bir deri bir kemik parmakları sinek gibi dolaşıyorlardı banduranın telleri üzerinde. Teller kendiliklerinden titreşiyorlardı sanki. Çok kalabalıktı çevresi. Yaşlılar başlarını eğmişler, gençler gözlerini ihtiyar çalgıcıya dikmişler, çıt çıkarmadan dinliyorlardı. Durun hele dedi ihtiyar, çok eski bir olayı anlatayım size. Kalabalık daha da sokuldu ona. Bandurasının tellerine dokundu ihtiyar, başladı. Transilvanya'da lehlerin kralı Prens Stepan'dı. O zamanlar iki Kazak yaşardı Transilvanya'da. Birinin adı Ivan, ötekinin Petro idi. İki kardeş gibiydiler Ivan'la Petro. Bak Ivan, gel her şeyimiz ortak olsun bundan böyle. Birimiz neşeliyken öteki de neşelensin. Birimizin kederi varsa öteki de kederlensin. Birimizin eline bir şey geçerse yarısını ötekine versin. Birimiz tutsak düşersek öteki varını yoğunu satsın. Kurtarsın ötekini. Kurtaramazsa o da tutsak düşsün. Gerçekten de söyledikleri gibi iki kazağın eline ne geçerse aralarında eşit paylaşırlarmış. Düşmandan at ya da sığır mı ele geçirdiler, eşit paylaşırlarmış hemen. Kral Stepan Türklerle savaşa tutuşmuş. 3 hafta olmuş, vuruşuyormuş Türklerle. Bir türlü atamıyormuş onları ülkeden. Bir paşaları varmış. 10 yeniçerisiyle koca bir alayı kılıçtan geçiriyormuş. Sonunda şöyle ferman buyurmuş kral. Her kim o paşayı bana ölü ya da diri getirirse, bütün orduma verdiğim aylık kadar aylık bağlayacağım ona. Ivan, hadi kardeşim demiş Petro'ya, gidip getirelim şu paşayı. Kazaklardan biri bir yana, öteki öbür yana gitmiş. Petro nereye gitti, ne yaptı bilinmez ama Ivan paşayı boynunda kementle getirmiş kralına. Kahraman kazak demiş kral, bütün ordunun aldığı kadar bir aylık bağlamış ona. İstediği yerde istediği kadar toprak ayrılmasını, istediği kadar hayvan verilmesini buyurmuş. Ivan parayı alır almaz Petro ile paylaşmış. Paranın yarısını almasını almış Petro. Gel gelelim, Ivan'ın kraldan gördüğü ilgiyi, sevgiyi çekememiş, büyük bir intikam kök salmış ruhunda.